Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar İbrahim Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, gündemin önemli başlıklarına bu haftada sizinle birlikte bakacağız ve Gazze'deki son durum ve sonrasında yaşanan gelişmeler, onunla bağlantılı haberler, açıklamalar dünyaya damga vurdu diyebiliriz bu hafta. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin bir açıklaması çok büyük tepki çekti. ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği bir mülakatta Huckabee, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve Tevrat'a dayalı büyük İsrail görüşünü savundu. Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu iddia etmiş ve hepsini asalarda iyi olurdu ifadesini kullanmış. Bu açıklamalar İslam dünyasında kınandı, tepkiyle karşılandı. Açıklamalar yapıldı hem Türkiye ile birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı hem de önemli ülkeler. Bu açıklamalara bakalım, hem de Gazze'deki son durumu yine size sormak istiyoruz. Ne anlama geliyor Huckabee'nin açıklamaları? Burada ne anlamalıyız? İsrail burada hangi pozisyonda Huckabee'ye göre?
Şimdi hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler, hayırlı iftarlar. Bu tür ifadeleri ben İmam Hatip'te okurken, yani 80'li yılların başında rahmetli Erbakan'dan duyardık ve Türkiye'de birçok kesimde bunu tiye alırlardı. Yani pek inandırıcı gelmezdi ama ilk Türkiye'de bu sözler Nil'den Fırat'a kadar Siyonizm'in evet. Şeyleri. Yani insanlar güler geçerdi, fakat bugün geldiğimiz noktaya baktık ki bizzat Amerikan Büyükelçisi İsrail, sanki evet, İsrail'den daha çok, hani kraldan çok kralcı geçinir gibi bu beyanatı veriyor. Bunu herhangi bir gazeteci, sivil toplum kurumu lideri falan değil, büyükelçi vasfını evet, taşıyan, yani orada İsrail'de Amerika'yı temsil eden kişinin bunu söyleyebilme cüretini göstermesi demek. Buraya artık yavaş yavaş, yani yani Lübnan'ı da işgal edebilir, Suriye'ye de girebilir, Ürdün'de yutabilir. Yani artık bu işin kılıfını yavaş yavaş oluşturmaya ve insanları bu tür tehdit, şantaj, işgal ve gaspa alıştırmaya çalışan bir durumdur diye değerlendirmek lazım. İlk defa işin ucu kendilerine dokunmaya başlayınca, başta Mısır, Suudi Arabistan olmak üzere Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı yüksek perdeden bir, yani aylardır, yıllardır bu Gazze işgali sırasında sesini çıkarmayanlar, iş İsrail'in bu yayılmacılığı ve kendi sınırlarına dokununca ortak bir deklarasyon yayınladılar. Hı hı. Bu da sevindirici bir durum, evet, en azından ilk defa. Yani yaşıyor olduklarını gördük, bir seslerini duyduk, beyanatlarını işittik. Hı hı. Yani olay teolojik bir saplantı olarak değerlendirilebilir. Çünkü tahrif edilmiş o Tevrat'ta kendilerine vaat edildiği ifade ettikleri, hı hı, ve buna da yani gerçekten kendilerini inandırmışlar. Kendilerinin dışında olan insanlara işte goyim diyorlar. Onların malları, canları, ızları, namusları kendilerine helalmiş gibi. Zaten bu Epstein olaylarında gördüğümüz sapkınlıklara falan baktığımızda da, yani kendilerinin hücrelerini yenilemek için dünyanın en büyük deri bankaları vesaire, evet, bunlara aittir. Yani bu Müslüman olmuş, Budist olmuş, Hristiyan olmuş fark etmez. Başka din ve inançlardan insanların çocuklarını kesebiliyorlar, onun organlarını kullanabiliyorlar. Yani normal şartlarda mezbahanedeki bir hayvana, normal insana yaptığı muameleyi bunlar kendinden olmayan diğer insanlara yapıyorlar. Yani tarih boyunca bu kadar sürgün yemelerinin, kovulmalarının, sevilmemelerinin sebebi de işte bu aşağılık özelliklerinden kaynaklanan bir durumdur. Yani adı Amerikalı gibi gözüküyor ama ya Siyonist kökenlidir ya da yularını Epstein'e kaptırdığı için o beyanatı veriyordu. Evet. Yani ben şunu iddia ediyorum, bu büyükelçinin özel hayatı biraz araştırırsın, mutlaka ipin ucu Epstein'e, şantaja evet. kadar gideceğini söyleyebiliriz. Uzanır.
Şimdi az önce merhum Erbakan Hoca'dan bahsettiniz. Bu Nil ile Fırat nehirleri Siyonist İsrail bayrağında birer şerit halinde evet. ortada Siyonist Siyon yıldızı Hı. bulunur. Erbakan Hoca'nın buna karşılık ne yaptığını bize anlatır mısınız hocam? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile ilgili olarak.
Evet, yani o bayraklar yapılıyor. Mesela evet. Kıbrıs Barış Harekatı'nda da hı hı. Erbakan Hoca'nın dirayetiyle o evet. şey yapılmıştır. Yani oradaki Siyonistlere diyor ki, bu sizin diyor bayrağınızdaki şey nedir diyor, yani iki tane çizgi var. Hı hı. Bu Nil ile Fırat olduğunu Erbakan Hoca söyleyince kıvırmaya falan başlıyorlar. Yani evet. öyle değildir falan kendi aralarında. Yani Siyonistlerin de böyle bir özellikleri vardır. Takiyeyi iyi yaparlar. Yani kendi aralarında planlarlar, programı yaparlar ama sıra şeye gelince, yani dışa bunu yansıtırken hemen olayı kamufle etmeye çalışırlar. Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk bayrağına dikkatle bakarsak mesela daha doğrusu İslam ülkelerinin bayraklarına şöyle bir bakalım. İşte Cezayir'in, İran'ın, Türkiye'nin, Pakistan'ın birçoğunda hilal vardır evet. ve orijinaldir. Ama bu Churchill tarafından bu Osmanlı coğrafyasındaki Arap topraklarında baktığımızda hani futbolcu futbol takımlarının forması
çubuklu
gibi
forma
üç tane
gibi.
Evet. renk var, üstüne bir siyah kırmızı
cetvelle yeşil, alınmış cetvelle, toprakların bayrakları
cetvelle
bunlar.
Cetvelle çizilmiş evet. toprağın cetvelle çizilmiş bayrakları ve armasının olduğunu görüyoruz. Ama o yönüyle baktığımızda Kuzey Kıbrıs'ın bayrağı da anlamlıdır.
Evet, ne diyor orada Erbakan hocamız? Nil ile Fırat nehri Türk'tür diyor. Yani bu topraklarındır diyor. Hilalindir diyor. Çünkü, İslam'ındır diyor.
Çünkü yani Osmanlı'dan önce 401 yıl Osmanlı. Tabii. Sonra Memluklu 265 yıl. Ondan önce Eşidiler, Turun oğulları, Eyyubiler, bunların hepsi Türk hanedanlar. Tabii. Yani 850 yıla yakın Türkler yönetmiştir. Yani şu Siyonistler daha 100 yıl olmamıştır orada şeyi. Yani Araplardan daha çok. Tabii. Roma'dan, Bizans'tan, Araplardan çok daha fazla Türklerin Filistin'de ve Kudüs'te hakimiyeti söz konusudur.
Evet hocam, Gazze'ye bakalım bir de. Gazze'de maalesef olumsuz hava şartları, yağmurlar sonrası sel oldu yine, çadırları sular bastı, insanlar sularla kaplanmış yollarda ilerleme gayretinde, oradan oraya taşınma gayretinde oldu. Diğer taraftan baktığımız zaman yine yardımlar istenilen seviyede içeriye girmiyor. Ramazan ayıyla birlikte çok da değişen bir şey yok aslında. Gazze'de Ramazan nasıl yaşanıyor ve yaşanan bu sıkıntılar nasıl atlatılabilir? Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi bugün ben sosyal medya paylaşımında da o fotoğrafı koymuştum. Yani iman varsa imkan vardır. Yıkılmış bir caminin enkazının altında iftar açıp, teravih kılıp, ibadetlerini evet. yapan Gazzelilerin durumu ve dramı. Ama tam tersine bizim İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in lüks semtlerinde Ramazan günü bile namaz, oruç olmadan Allah'a isyanın her türlü çirkefliğinin evet. görüldüğü bir yerde yaşayan insanın hangisi daha bedbahtır? Bunu bir düşünmemiz lazım. Yani Gazzeliler insani olarak mahrumiyetin zirvesini yaşarken öbür tarafta oruç konusunda, Ramazan konusunda dolu dolu yaşıyorlar manevi iklimlerini. Gel gelelim İsrail'in yaptığının şöyle bir gözümüzün önüne canlandıracak olursak, dünyada şu anda Gazze dışında yani 200'e yakın ülke var dünya ülkesinde. Yani felaketin olduğu, afetlerin olduğu, iç savaşın olduğu herhangi bir yer, diyelim ki Güney Sudan'dan tutun da Haiti'ye kadar. Evet. Yani siz oraya yardım göndermek istediğiniz zaman bir problem çıkmaz. Oralara yardım gitmiyor. Yani insanlar şey. Fakat bu Gazze'ye bütün dünyadan tırlar kapıda bekliyor. İsrail hem yıkıyor, insanların evini başına yıkıyor, hem de dışarıdan gelecek o insanlara en temel insani yardımları, yani Türkiye konteyner göndermek istiyor. müsaade etmiyor. Halbuki şu anda bizim deprem bölgelerinde kalıcı konutlar yapıldıktan sonra
boşa çıkan konteynerleri
göndermiş var. Olsak, evet, yani en tabii insani haklardan bile istifade etmesini engellemeye çalışan böyle zalim, gaddar bir insanlık düşmanı, hı-hı, bir yönetim söz konusu. Hala bu insanlara ama ve fakat diyerek yapmış olduğu bu zulümleri bir şekilde güzel göstermeye, normalleştirmeye çalışan Türkiye'de dahi insanların olduğunu görüyoruz maalesef. Maalesef. Bu da yani hangi kanallardan, hı-hı, nasıl bir eğitimle beslendiklerinin, evet, göstergesi. Sadece Batı Şeria Gazze'de değil, Batı Şeria'da, Kudüs'te,
evet, Mescid-i Aksa'da, Mescid-i baskınlar Aksa'da, devam
şu anda
ediyor.
Ramazan-ı Şerif'te bile zulüm, evet, hala devam ediyor. Biz de misyonumuz olarak, hı-hı, Erkam Radyo olarak, bizi bu medeniyet coğrafyası programı olarak, yani bu 7 Ekim'den beri hiç yorulmadan, usanmadan her hafta onlar zulmetse biz de bunu fahş etmeye, yani
konuşmaya, gündemde tutmaya.
Gündemde, evet, tutmaya. Çünkü siz bunu olağanlaştırırsanız bir kat daha o insanlara kötülük yapmış olursunuz. Evet.
Peki hocam. Şimdi siz programlarımızda zaman zaman dile getirirsiniz. Siyonist İsrail'in zulmünden bahsederken onları aratmayan bir başka ülke olduğunu, onun da Hindistan olduğunu söylersiniz hocam. Hindistan Başbakanı Modi terör devleti İsrail'i ziyaret etmiş ve İsrail Meclisi Knesset'te ayakta alkışlanmış Modi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sarsılmaz olduğunu vurgulamış. Modi'nin İsrail ziyareti ve Hindistan-İsrail ilişkilerine bakacak olursak neler söylersiniz? İki zalim ülke diyebiliriz Müslümanlara, kan kusturan iki ülke diyebiliriz. Buyurun hocam.
Evet, şimdi Hindistan örneğinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Hindistan İngilizlerden 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazandığında, mesela 1948 yılına gelindiğimizde ülke nüfusunun %9,5 ancak Müslümanlar temsil ediyordu. Çünkü Müslümanların ekseriyeti Doğu Pakistan, Batı Pakistan diye Bangladeş ve Pakistan olduğu yere ayrılmıştı. Ancak Hindistan içerisinde Müslümanların doğurganlıklarının ve nüfuslarının daha hızlı artması, bugün şu anda 1 milyar 450 milyona yakın, yani Çin'i solladı geçti, Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi. Demografik olarak Müslümanlar çok hızlı arttığı için ve oranları %15'e gelince orada da Müslümanlara karşı bir böyle tepkiler ve Modi de Hindu ırkçısı bir kişi. Evet. Şimdi bu Müslümanlarla mücadele etmeyi karar verince Modi baktı ki bu Müslümanlara dünyada en iyi, yani en şiddet
şekilde, evet,
kim yapıyor bunu? İsrail'le ilişkiler geliştirirdi. Hindistan'ın İsrail'le ilişkilerini geliştirilmesinde iki tane faktör var. Bir, içerisindeki %15 Müslüman, evet, topluma karşı sindirme politikası. İkincisi de Çin faktörü. Çin tek çocuk uygulamasına geçtikten sonra şu anda nüfusu hızla yaşlanıyor. Biz bunu Japonya'da gördük. Yani Japonya dünyada nüfusu en yaşlı ülke ve Japon ekonomisi de artık duraklamaya ve, evet, geriye gitmeye başladı. Yani dünya sıralamasında Japonya her yıl
geri
basamaklara düşüyor. Çin'de benzer akıbeti önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde yaşayacağı öngörülüyor. Yani Amerika'dan Çin'e giden Yahudi, Siyonist sermaye usulca Hindistan'a doğru yolculuğa çıktı. Ve bütün uluslararası ekonomistler ve siyasi gözlemciler deniyor ki 10-15 yıl sonra, yani Hindistan çok hızlı bir kalkınma hamlesi yaparak Çin'in yerine Hindistan ikame edilecek. Hatta o Çin'in kuşak yol projesinin yerine de Hindistan'dan yola çıkıp İsrail'in Sayda Limanı'na, oradan Avrupa'ya gidecek bir sistemin hala hesabını yapıyorlar. Yani şu anda bir lokma, bir hırka, bir dilim ekmeğe muhtaç olan, yani Hint fakiri diye bir deyimi vardır. Bu Hindistan'ın bu kadar kısa sürede bu kalkınmasını sağlamasında iki faktör vardır. Birincisi İngilizlerin bunlara logaritma cetvelini ezberletmeleri, yani siyasi ve özgürlükçü düşünmek yerine bazı şeylere kafa yormaları. Bu da onların yazılım alanında gelişmelerine sebep oldu. Şu anda Hindistan'da yazılım sektörü oldukça
gelişmiş durumda.
Evet. Ve dünyanın en kalabalık ülkesi, ucuz iş gücü ve İsrail'le de ilişkiler iyi olunca Yahudi sermayesi için artık en güvenli liman gibi görülüyor. Amerika ile Çin'in gelecek yıllarda bir kapışması söz konusu olduğunda bu Yahudi sermaye ve yatırımlar Hindistan'a kayacaktır. Yani gelecekte şu anda Müslümanların başına en fazla gayle açacak ve İslam dünyasının başta Pakistan olmak üzere başına musallat olacak, bela olacak ülkelerin başında da Hindistan geliyor. Bunu şimdiden söyleyelim. Modi ile Netanyahu'nun görüşmesi de yani bunun ilk evet. ayak sesleri olarak değerlendirmek mümkündür. Yani geleceğin dünyasını doğru öngörüde bulan ülkeler belirler. Yani benim şahsi kişisel kanaatim Hindistan çok kısa sürede hızlı kalkınma ve ekonomik büyümeler sağlayacaktır. Fakat bunun temelinde de Hindistan'ın kendi kaynaklarıyla değil, Yahudi sermayesinin Hindistan'a gelmesi ve İsrail'le ittifak ve bu ittifakın neticesinde de ucuz iş gücüyle üretilen ürünlerin İsrail üzerinden yani yolları da işte İsrail'in bu kadar bombardıman yapması, o programımızın başında Büyükelçinin açıklamaları filan yani gerektiği yerleri işgal ederek yani Türkiye'nin Irak'tan başlayıp kalkınma yolu projesinde baltalama da bunun içerisinde yer aldığını da söyleyebiliriz. Yani bu işin ucu bize de dokunuyor.
Peki hocam. Devam edelim Suriye'deki gelişmelerle. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada SDG ile bir toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda da askeri konuşlandırma ve idari adımlarla ilgili bir dizi konular ele alınmış. Entegrasyon takip ediliyor Türkiye tarafından da. SDG'nin attığı adımlar yakından takip ediliyor. Bu konudaki gelişmeler ve değerlendirmeleriniz neler olur?
Şimdi siyaset seyis kelimesinden türeyen bir kelime. Yani seyis atı terbiye eden insandır. Siyaset de yönetme sanatıdır. Şimdi Osmanlı'dan bir hadiseyi naklederek Suriye hadisesine gelmek istiyorum. Şimdi Osmanlı padişahları hacca gitme özlemiyle yanıp tutuşmuşlar. Fakat o günün şartlarında hacca gitmenin yol süreleri aylar sürüyor. Ve Şeyhülislamlar diyor ki gidemezsiniz. Yani siz bir tek bireysel ibadetiniz için ümmetin başını aylarca başsız bırakamazsınız. Ülkede kargaşa çıkar. Dolayısıyla o Kabe'ye, Mescid-i Nebevi'ye, Hazreti Peygamber olan muhabbetten dolayı sürre alayları oluşturmuşlar. Evet. Yani programımızın adı medeniyet coğrafyası olduğu için bir değinmek istiyorum. Bu sürre alaylarında da Kabe-i Muazzama'nın, Medine-i Münevvere'nin ihtiyaçları olan yani kokular, Kabe örtülerinin değişimi, oradaki süslemeler ve oradaki görevlilere hediyeler. Büyüklü miktarda da işte altın, para vesaire gidiyor. İşte bu kervan Şam'ı yani diyelim ki Türkiye'den Halep, Hama, Humus, Şam'ı geçtikten sonra Ürdün'den sonra o Medine'ye varmadan çöle giriyor. Çölde de Bedevi şeyler saldırıda bulunuyorlar sürre alaylarına. Ve bunun maliyeti de artıyor artık. Yani onları koruma, sürre alaylarının saldırıya uğramasını vesaire. Kafası çalışan bir sadrazam veya devlet adamı diyor ki kardeşim diyor bu eşkıyanın başını getirin diyor. Getiriyorlar. Diyor ki senin diyor yıllık ciron ne kadar mesela bu hırsızlıktan yağmadan ne kazanır? 1000 altın diyor misal. Diyor ki sana biz 1000 altın verelim. Senin görevin sürre alayının bekçisi olmak diyor.
Evet.
Yani sürre alayına saldırabilecek o çöldeki eşkıyayı ona bekçi yaparak daha az bir maliyetle işi yürütüyor. Şimdi bunun bizim konumuzla ne alakası var? Şimdi Suriye'de. Diyelim ki o YPG'liler, Türkiye PKK'sından kaçıp gidenler zaten bizim istihbaratımız onları tek tek kontrol ediyor. Yani Türkiye doğumlu olup orada yani bizim PKK'lıların orada Suriye ordusuna girmesi mümkün değil. Fakat Suriye'de doğmuş, Haseke'de, Kamışlı'da, Afrin'de, Aynel Arap'ta veya işte Halep'in mahallelerinde doğmuş Kürt kökenli bir kişi hasbelkader SDG'nin içerisinde de silah eğitimi almış. Bu adam asker yani başka da bir mesleği yok. Nasıl ki 12 Eylül öncesindeki böyle sağ sol savaşlar, sağ sol mücadelesinde kurşun atan, kurşun yiyen insanlar daha sonra mafya oldular. Yani yapacak başka bir işi kalmayınca. Şimdi bu insanların entegre edilmesi için eğer biyografisi çıkarılıyor, bunun enerjisini Suriye ordusunun içerisinde ve Suriye devletine hizmet edecek şekilde dönüştürülmesi. Yani az önce o Sürre alayına saldıran eşkıyanın bekçi yapıldığı gibi şu anda yapılmakta olan işin perde gerisinde benim anladığım kadarıyla bu eşkıyayı devlete hizmet ettirecek bir konuma, noktaya, işte bu da devlet aklıdır, dönüştürme, değiştirme. Çünkü bu adam bu saatten sonra yani özerk devlet kurma, federasyon, bağımsızlık, öyle bir şey kalmadı. Başka da yapacak bir işi olmadığı için ya tutacak mafya olacak, eşkıya olacak ya da de sistemin içerisine entegre edilir. Onun enerjisinden, yani diyelim ki yarın bir gün Laskiye Tartus bölgesinden Nusayrilerden bir şey oldu.
Ayaklanma oldu.
Yani gider bu Suriye ordusunun içerisinde aslanlar gibi çatışırlar. Dolayısıyla yani şu anda Suriye'de sessiz sedasız derinden yapılan şey SDG üst çatısı içerisinde, gerek bu Deir ez-Zor, Rakka'daki Arap aşiretleri içerisinde olsun, gerekse Kürt gruplar içerisinde olsun, o silahlı unsurların bireysel olarak silahını bırakıp tek tek bunlar inceleniyor ve Suriye ordusuna entegre ediliyor. Suriye diye bir öbür taraftan da başta Suudi Arabistan, Katar olmak üzere Türkiye'nin de desteğiyle hızlı bir kalkınma hamlesi içerisine giriyor. Bir de şunu unutmamamız lazım. Arap toplumları içerisinde mesela Lübnanlılar tüccardırlar. Bütün Afrika'ya gidin, Lübnan'dır. Filistinler entelektüellerdir. Evet. Ve el becerisi en iyi olan da Suriyelilerdir. Yani şu Arap toplumları içerisinde mesela elinden iş gelen, kafası çalışan insanlar da özellikle Halepliler. Bu nedenle bir de diaspora oluşturdular. Yani Avusturya'dan, Almanya'ya, Türkiye'den dünyanın dört bir yanına gittiler. Dağıldılar. Onlar geri geldikten sonra o bilgi becerileriyle ben inanıyorum ki Suriye'nin ayağa kalkması, kalkınması diğer ülkelere göre çok daha hızlı ve tahmin edilenden daha çabuk olacaktır. Evet. Ve Suriye yakın bir gelecekte kendi ayakları üzerinde duran bir ülke konumuna gelecektir diye ümit ediyorum.
Peki hocam, bir taraftan da ABD ordusu Suriye'de askerini azaltıyor, üsleri boşaltmaya başladı ve devam ediyor. Son olarak da Haseke vilayetindeki Kasrak askeri üssünden Irak'a doğru çekilmeye başlamış ABD askerleri. ABD medyasında yer alan haberlerde ise Washington yönetiminin Suriye'deki yaklaşık 1000 askerinin tamamını ülkeden çekeceği belirtilmiş. Kalan ABD güçlerinin de gelecek 2 ay içinde ülkeyi terk etmesi ve sonrasında da Suriye'de 10 yılı aşkan askeri varlığının sona ereceği öngörülmüş ABD medyasına göre. ABD'nin Suriye'den çekilmesi ne gibi sonuçlara yol açar ya da Suriye'nin bundan sonraki ilerleyişinde ne gibi katkıda bulunur?
Zaten ABD'nin Suriye'deki varlığı sembolik idi. Yani 1000 asker, 2000 asker, yani koskoca bu coğrafyada yani bir Türkiye gibi bir devletin karşısında durabilecek güç değil. Fakat bu SDG unsurları ABD bayrağının, ABD flamasının, ABD tanklarının gölgesinde her türlü eylemlerini yapıyorlar idi. Türkiye'nin kararlı tavrı sonucunda şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani siz bu Suriye'de YPG ile SDG ile ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani Türkiye'de ya ben ya bunlar. Yani Türkiye'yi kaybetme pahasına SDG'ye yardım etmenin Amerikan çıkarlarına uygun olmadığını gördü Trump. Aslında o küreselci ekibin, Siyonist lobinin ve İsrail'in karşı çıkmasına rağmen Trump bunu da biraz bastırmasıyla şu anda o 1000 kadar olan Amerikan askeri Suriye'yi boşaltıyor. Ama bunun karşılığında çok şey alıyor Amerika. Türkiye üzerinden Suriye pazarlarına girecek. Şu anda altyapısı tamamen yok olmuş bu ülkenin. Büyük ihalelerinde, milyar dolarlık ihalelerde Amerikan şirketleri pay sahibi olacak. Dolayısıyla yani zaten bu SDG denen yapının Amerika'yı bile kazıkladığını geçtiğimiz programlarda söyledik. Yani 100 bin kişilik askeri birliğimiz var diye $400 ayda para alıyorlar Amerika'dan. Fakat ortada 6-7 bin tane silahlı unsur var, geri kalanı yok. Yani bunlar Amerika'yı da bir şekilde dolandırmış oluyorlar. Bu nedenle artık Amerika desteğini çekince dımdızlak ortada kaldılar. Yalnız Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Sincar bölgesine, yani bizim hemen bu Suriye'nin doğusunda Tel Afer bölgesi yakınlarında, o Türkmenlerin yaşadığı bölgede Sincar Dağları'nın olduğu yerde şu anda PKK'nın iki yerde yuvalanması var. Biri Kandil, biri Sincar. Doğuda Kandil, İran sınırında, Suriye sınırında Sincar. Ve Sincar'ın bundan sonraki ilk hedef olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam. Devam edelim. İran-ABD gerilimiyle dün üçüncü tur görüşmeler gerçekleşti Cenevre'de. Bir taraftan da Trump'ın tehditleri devam ediyor İran'a yönelik. Şu cümleyi biz İran'dan duymak istiyoruz diyor. Nükleer enerji üretmeyeceğiz, nükleer silah üretmeyeceğiz. Affedersiniz, düzeltelim. Nükleer silah üretmeyeceğiz sözünü henüz duymadık diyor. Bunu duymadığımız sürece de İran'ın başına neler gelebileceğini şu anda kestiremiyoruz minvalinde sözler söylüyor. Diğer taraftan da İran diyor ki bizim liderimiz Ayetullah Hamenei nükleer silah üretmeyeceğimizi zaten söylüyor.
Fetva veriyor
diyor. Dolayısıyla yani daha ne bekleniyor diye İran'da haklı olarak soruyor. Bu gelişmeleri nasıl yorumlamak gerekiyor hocam? Bir taraftan da ABD her gün askeri yığınağını bölgede artırıyor.
Evet. Şimdi burada iki tane konu var. Birincisi, Venezuela'da olduğu gibi Amerika ve Trump özellikle tüccar kafasıyla olabildiğince bu kadar gücü yığıp İran'ı belli bir noktada köşeye sıkıştırıp istediğini elde etmek. Bu en ucuz zafer budur. Yani bir kurşun atmadan elde edeceğiniz. Yani Trump'ın aslında gönlünden geçen bu. Fakat hem Siyonist İsrail sürekli olarak ortada bir hır çıksın, silahlı çatışma olsun istiyor, baskı yapıyor. Diğer taraftan da İran kuyruğu dik tutuyor. Yani Amerikan istediğini vermiyor. Venezuela gibi davranmadı yani. Dolayısıyla şimdi burada iki tane unsur var. Birincisi, acaba İran'ın elinde mesela Çin'den, Rusya'dan aldığı bilinmeyen silahlar mı var ki? Yani neye güveniyor bu kadar bu Trump'ın güç gösterilerine karşılık çok da fazla korktum demiyor yani. Şeyleri, o vekil aktörleri masada tartışmam bile diyor. Yani Lübnan Hizbullah'ını, Yemen Husilerini, Irak Haçlı Şabisi'ni ben tartışmam diyor. Onlara gereken yardımı yaparım. Sen karışamazsın diyor. Öbür türlü yani üç tane masada şey var. Nükleer başlık, o silahların, süpersonik füzelerin menziline karışamazsın diyor. Hiçbir uluslararası hukukta bunun yeri yok diyor. Nükleere gelince de diyor ben zaten diyor Ali Hamaney'in
fetvası
var diyor. Yani nükleer silah haramdır dedi diyor. Yani biz enerji amaçlı kullanacağız. Bir miktar zenginleştireceğiz. Şimdi bunu da baktığımızda İran %100 haklı. Yani şey olarak, yani argümanlar olarak Trump'ın ülke içerisinde yapılan kamuoyu yoklamasında İran'a müdahale etmelidir diyenlerin oranı %18'de kalıyormuş. Yani özellikle bu MAGA'cı hareket falan, yani bizim bu Siyonistlerin goy goylarıyla gidip başımızı oralarda sıkıntıya sokmaya gerek yok diyen İran, Amerika içinde büyük bir tepki var. Şimdi olayın bir boyutu bu, ama diğer bir boyutu da bu kadar, yani Körfez Savaşı'ndan bu yana, yani 1990'da İran Kuveyt'i işgal etmesiyle birlikte Amerikan yığınağı olmuştu. Yani o tarihten bu yana ilk defa böyle büyük bir yığınak var. Yani mesela o savaş gemilerinin o Girit'e uğraması hadisesinde önceki gün söylüyorlar. Yani bu savaş makinası olan uçak gemilerinin günlük maliyetleri bile akla ziyan paraların gittiği bir şey. Şimdi bu kadar maliyetli bir işin külfetini Trump buraya yanaştırdığına göre, yani o zaman savaş yapmayacaksa bu kadar yığınak nedir diye de bir şey var. Yani muhtemelen bu dünkü Trump görüşmesinden sonra belki basına bir kısmı yansır, ama müdahale olacaksa yani bu akşam, cuma akşamı, genelde bu hep cuma akşamları oluyor. Böyle bir operasyon olabilir, ama Amerika'nın istediği nokta operasyonları yapmak. Şu da gözden kaçırılmamalı. Perde gerisinde konuşulan Amerika'nın derdi aslında nükleer falan değildir. Bu benim iddiam. Amerika İran'ın Çin'e petrol satışını, ve bu satışı da yuan ve altın üzerinden yapmasını, doları rezerv para olarak kullanmamasını kafaya takmış durumda. Yoksa Amerika'nın petrole falan ihtiyacı da yok. Alaska'dan çıkarılan petroller Amerika'nın şu anda dünyada en fazla petrol üreten ve en fazla petrol tüketen ülke olduğunu ve dışa bağımlılığının olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani Amerika'nın dışarıdan petrol almaya da ihtiyacı yok. Hatta doğalgaz ihraç eden bir ülke. Peki bu Orta Doğu petrolleriyle niye ilgileniyor? Diyor ki bana benim elimde olacak ve para petrol dolarla satılacak ve parası da Amerikan bankalarına yatacak. İran bu kurala uymadığı için belki İran'la petrolünü dolarla satma karşılığında ve Çin'e sattığı petrolün kontrolünü Amerika'ya vermesi. Yani yine Çin'e mesela Venezuela Çin'e petrol satacak ama Vana'nın kontrolü artık Venezuela hükümetinde değil Amerika'da da. Yani Amerika'nın petrol konusunda Çin'i baskılayabilecek bir takım tavizler alırsa anlaşma sağlanabilir diye düşünüyorum ama olay nerede nasıl biter onu da tahmin edemiyorsun.
Evet. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelere bakalım hocam. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Federal İstihbarat Servisi toplantısında yaptığı bir açıklama var. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden Türk Akım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor diyor Putin. Kim bu birileri ve bundan amaç nedir? Buyurun hocam.
Şimdi Almanya ile Rusya arasında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı vardı. Hatta Kuzey Akım 2 bitti. İçerisine gaz pompaladılar. Davanayı açıp Almanya kullanmadan bu Ukrayna Savaşı çıktı. Ve savaş esnasında da bu deniz altındaki boru hattı sabotajla havaya uçuruldu. Şimdi uluslararası gözlemciler diyor ki bunu havaya uçurabilme teknolojisine CIA'nin dışında başka bir kişi yapamaz diyor. Yani bir PKK'ymış bilmem Eşşebap'mış şu bu. Onun yiyebileceği halt değil bu diyor. Yani suyun yüzlerce metre altında gireceksiniz. O teknoloji olacak ve boru hattını havaya uçuracak. Aynı şekilde Karadeniz'de de böyle bir mavi akıma veya Türk akıma yani Karadeniz'in altından Rusya'dan Türkiye'ye gelen boru hattına bir sabotaj yapılacaksa yani bunun parmak izinin nereye çıktığını bile yani normal bildiğimiz bu terör odaklarının böyle bir şey yapabilmek yetenek ve kabiliyetleri pek mümkün değil. Peki CIA böyle bir şey
neden yapar?
Yapar mı veya yaparsa neden yapar? Çünkü orada da Rusya'nın ekonomik şeyini kesme var. Çünkü Rusya bu ambargolardan bayağı bunalmış durumda ama Mavi Akım üzerinden veya Türk Akım üzerinden Türkiye'ye hatır sayılır miktarda gaz satıyor. Bunun karşılığında da o ticari faaliyetler sürüyor. Yani Türkiye'de bunun dışından çıkarılma karşılığında Amerika'dan bir miktar kaya gazı almayı da kabul etti. Türkiye'de bir takım muhalifler şunu söyledi. Yani biz dünya piyasasından ucuz gaz alabilirken niye Rusya'dan, Amerika'dan kaya gazı aldık? Bunlar al-ver politikasıdır. Ve dolayısıyla yani bu mavi akıma sabotaj yani kolay kolay yani herhangi bir grubun ülkenin yapması mümkün değildir. Çünkü hem Rusya hem Türkiye'nin dronları, İHA'ları, SİHA'ları bunu havadan görüntülüyorlar. Ama bu denizaltıyla falan olursa o teknolojide Amerikan dışında, İngiltere ve Amerikan dışında öyle bunu yapabilecek başka bir gücün olmadığını söyleyebiliriz.
Bu arada Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin de bir raporu var. İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba sağlamak için aktif olarak çalıştığı belirtilmiş. Bu ne anlama gelir hocam? Yani Ukrayna'nın bir nükleer bombaya sahip olması bölgede.
Ya bu insanlığın sonu anlamına gelir. Çünkü dünyada en fazla nükleer başlığa sahip olan ülkedir Rusya.
Evet.
Sonra Amerika ile başat gidiyorlar. Eğer Ukrayna güya kendini kurtarmak için bir tane nükleer silah patlatırsa, yani diyelim ki Rusya'nın herhangi bir yerinde, Rusya buna öyle bir cevap verir ki Ukrayna'yı yani haritadan siler. Dolayısıyla dileyelim ki öyle bir nükleer veya atom bombası işine girilmesin. Evet. Ama bu işte yani bakın Zelenski gibi yani bir komedyen, Yahudi bir figürü ortaya attılar. Önce Rusya'ya karşı diklendi. Arkasından ülkesi işgal olduktan sonra işte Avrupa'nın, Amerika'nın yardımıyla bugüne kadar, yani aslında hiç kendisine beklenmeyen bir savunma stratejisi ortaya koydu. Ne zaman masa kurulacak olsa da Rusya büyük saldırılara geçiyor. Yine böyle bir ateşkes ve anlaşma söz konusu olunca işte önceki gün Rusya, yani öyle bir savaş ki bu. Bir bakıyorsunuz işte 500 tane insan hava aracıyla saldırmış. Bilmem 70 tane süpersonik füzeyle. Füzelerin bir kısmı ta en batıdaki Polonya sınırındaki şehirlere düşüyor. Yani cephede olmuyor artık savaşlar. Yani Allah muhafaza Türkiye'nin bir savaşa gittiğini düşünelim. Yunanistan'la mücadele ediyor. Füze Erzurum'a düşüyor gibi. Yani Türkiye, ülkenin doğusu batısı her yeri şu anda füze tehdidi altında. Bu da günümüz savaşlarının artık böyle cephede süngüyle değil, artık insansız hava araçlarıyla, dronlarla, füzelerle olduğunu ve bu teknolojiye sahip olan ülkelerin dünyanın geleceğinde belirleyici olduğunda bir göstergesi olarak Ukrayna-Rusya savaşı bize çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Peki hocam, devam edelim. Meksika'da kartel lideri El Mencho düzenlenen bir operasyonla öldürüldü. ABD'nin istihbarat verdiği ifade edildi. Sonrasında yaşanan olaylarda da 70'in üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve ilginçtir. Kartel tarafından, yani bu örgüt tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eğer sokağa çıkan olursa vururuz şeklinde tehditler ortaya atıldı. Meksika'da yaşananlar nelerdir hocam? Bunu sizden
eskiden
dinleyelim.
Eskiden biz Kolombiya'nın Medellin çetesini bilirdik. Evet. Kartel hükümet indirir, değiştirecek güce sahipti. Meksika'nın da Amerikan sınırına yakın yerlerde. Bu sadece esrar eroin değil. Bu artık kimyasal içerikli haplarda çok kolay imal edilip pazarlanabiliyor ve Amerika içerisinde şu anda uyuşturucu ticaretinde bu Meksikalı kartelin etkisi olduğu için Trump CIA'nin işte Meksika hükümetiyle ortak hareket etmesini istedi. Enteresan bir şey, Meksika'da Yahudi nüfus yok denecek kadar azdır, fakat Claudia Sheinbaum ilk kadın başbakanı, aynı zamanda ilk Yahudi başbakanı oluyor. Evet. Meksika'da. Aynı şeyi Arjantin'de de görüyoruz. Yine Arjantin'de bir 40-50 bir tane Yahudi var. Yani %1 değildir bakın Yahudilerin oranı Arjantin'de de ve Meksika'da da. İşin garibi, bir şekilde devlet başkanı seçiliyorlar ve bu insanlar işte Amerika'yla sıcak ilişkiler kuruyorlar. Ama diyelim ki nüfusunun %10'a yakını Müslüman olan bir Fransa'da bir Müslüman adayı Cumhurbaşkanlığına böyle adaylığını koysa acaba dünyada nasıl bir yankı uyandırır? Yani burada insanların o zihin kodlarını da bu Siyonistlerin o medya vasıtasıyla nasıl ele geçirdikleri bir göstergesi. Yani kartel dediğimiz bu uyuşturucu çetesinin başı, adamlar ordu kurmuşlar. Ağır makinalı silahlar almışlar, uydu sistemleri var. Evet. Yani devletin içerisinde devlet olmuşlar. Yani hükümetler de bunlara müdahale etmeye çekiniyorlar. Yani ülkenin her tarafını yangın yerine çevirirler diye. Burada Amerika'yı arkasına alarak yapılmış bir operasyondur. Yoksa Meksika hükümetin tek başına göz alabileceği bir durum değildir. Evet.
Peki hocam, bu hafta Ankara'da İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği bir toplantı, bir panel gerçekleşti. Küresel dönüşüm sürecinde Türkiye-Somali ilişkileri başlığını taşıyor bu panel. Panelde Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Jama da bir konuşma yaptı. Türkçe bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında başbakanken ailesiyle birlikte Somali'ye yaptığı ziyaretten bahsetti. Ve ondan sonra birçok şeyin Somali'de artık değiştiğini ifade etti. Bu panele ve Türkiye-Somali ilişkilerine dünden bugüne doğru bakacak olursak neler söylersiniz? Bu arada şöyle bir gelişme de var. Hemen onu da paylaşalım. Türkiye'deki S-400'lerin Somali'ye konuşlandırılacağı iddia edildi. Fakat Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu iddiayı yalanladı. Geçen günlerde de hatırlarsınız, Somali'ye ciddi bir askeri teçhizat, araç gönderildi, sevki sağlandı. Buyurun hocam, Türkiye-Somali ilişkilerini dünden bugüne nasıl yorumlarsınız? Buyurun hocam.
Yani Somali 90'lı yıllarda iç savaş ve çatışma neticesinde Amerikan askerlerine de bir saldırı olunca Amerikalılar da terk etti. Kaderine terk edilmiş. Petrolü zenginliği olmayan bir ülke olduğu için işler açısı bir durumdu. İlk defa Büyükşehir Belediye Başkanı iken Sayın Erdoğan'ın Somali ile irtibatı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek orada bir fırın açtı. Mogadişu Havaalanı'nın iyileştirilmesi, sonra limanların Türk tarafından işletilmesi, asker ve polisinin eğitilmesi ve en önemlisi de Somali'den hatırı sayılır sayıda öğrencilerin Türk üniversitelerine gelmesi. Hatta geçtiğimiz sonbaharda Bursa'da YTB'nin düzenlemiş olduğu bir sempozyumda ben de bir oturum başkanıydım. Orada baktık yani epeyce bir görünür Afrikalı ve Somali öğrencisi söz konusu. Somalilerin Türkiye'ye karşı yani 7'den 70'i hepsinin çok olumlu bir bakışları söz konusu. Artı Türkiye ülkesi dışındaki en büyük askeri üssünü, Afrika'daki en büyük askeri üssünü Somali'de kurdu. Şu anda derin sondaj gemisiyle petrol ve doğalgaz araması yapıyor. Ve bunun neticesinde de biz eğer Somali'de bu varlığımızı ilerleyen yıllarda da sürdürebilirsek Türkiye'nin Afrika açılımı bağlamında bizim ticaret gemilerimiz, tüccarlarımız orada iş yapıyor, orada marif okullarımız. Yani sizin orada bir askeri garnizonunuz, orada bir askeri varlığınız yoksa size bunu yedirmezler. Hep örnek veririm, siz bir stadyumun önünde simit tezgahı bile açtırmazlar adam. Herkesin bir yeri vardır. Yani siz gidip Afrika'da milyon dolarlık, milyar dolarlık ihaleler alıp orada iş yapacaksınız. Askeri varlığınız olmayacak. Bunu size bir şekilde ya oraya komisyonunuzu verirsiniz oradaki şeylere. Türkiye bunun tersine Libya'da olsun, Somali'de olsun, Katar'da olsun kendi üstlerini kurarak kendi güvenliğini kendisi yapıyor. Kendi göbeğini kendisi kesiyor. Uzay üstünden tutun da sondaj gemilerine kadar. Yani şu anda Somali'ye Türkiye hatırı sayılır bir yardım yapıyor. Somali askeri, polisi, güvenliği de Türk uzmanlar tarafından eğitiliyor. Yani Somali bizim şu anda en yakın Afrika'daki müttefikimiz diyebiliriz.
Peki
hocam. Öğrenciler de bunun geleceğin inşasında.
Zaten bu öğrenciler şu anda devlet kademesinde de aynı zamanda
bundan
hocam.
Bundan sonra daha da artarak
daha da artacak. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Bu hafta da programımızı nihayete erdiriyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteydik. Her hafta olduğu gibi haftaya yine tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.